Ayrım 4.
Erikli Baba'nın bahçe kapısında bizi iki derviş karşıladı ve içeri giriş katına aldılar. Bir tanesi Arif Ağa'ya, "Rehberi kim?" diye sordu. "Yusuf," dedi Arif Ağa. Yusuf'un sabahtan beri fark ettiğim gururlu halinin nedenini şimdi anlamıştım. Yusuf benim bu büyük günümde özel bir görev ve sorumluluk almış, benimle ilişkisinin mahremiyetini onaylatmıştı. Yanıma geldi ve kulağıma "Benimle gel," dedi. Sağ taraftaki genişçe bir odaya girdik. Havanın tüm sıcaklığına karşın yerleri taş olan bu oda serin ve loştu. Hemen sol köşede bir leğen, yanında bir ibrik, takunya ve havlular göze çarpıyordu. "Abdest aldın mı sarı?" diye sordu. "Evet, Arif Ağa ile birlikte," dedim. "Ondan sonra küçük, büyük abdeste çıkmadın, yellenmedin, inzal olmadın değil mi?" dedi. "Hayır," dedim. "Daha bir saat oldu, bir saattir de seninle birlikteyiz." "Olsun," dedi Yusuf. "Benim sormam lazım." Sağa sola teftiş edermişçesine baktı. Belli belirsiz bir gerginlik içindeydi. Zorlandığı, yüklendiği bu sorumluluğun onu zorladığı belliydi. "Şimdi sarı," dedi. "Ben ne söylersem aynen tekrarlayacaksın. Benim kadar yüksek sesle söyle." Tuhaf bir tedirginlik tüm vücudumu sardı. İşte artık taşlar yuvarlanmaya başlamıştı ve kimsenin onları durdurmaya gücü yetmezdi. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Tanıdığım hiçbir şey gözüme bundan önce göründüğü gibi görünmeyecek. Duyduğum hiçbir ses aynı anlama gelmeyecekti. Yusuf yüksek sesle sanki bir şarkı söylermiş gibi "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulullah" dedi. Ben de aynen tekrarladım. İki kez tekrarladı, ben de tekrarladım. İkimizi de derin bir suskunluk sardı. Bana baktı, titreyen bir sesle ve belli belirsiz bir kıvançla "İşte artık Müslüman oldun," dedi. "Bu kadar mı?" deyivermişim. Çok büyük bir hayal kırıklığı idi yaşadığım. Günlerce ciddi ciddi konuş, karşılıklı hiç söylenmemiş sözler edilsin, bir büyük düğüne hazırlanılır gibi günlerce hazırlanılsın, alışverişler, yemekler yapılsın, sonra bir cümle söyle ve her şey bitiversin. İşte Müslüman oldun. Hepsi bu mu? Hepsi bunun için miydi? Uykusuz gecelerim, oturup ağlamalarım, bütün bir hayatı gözden geçirişim, Hazreti İsa Efendimiz'den bir ses, bir işaret bekleyerek çırpınışım, sonra hepsi bu kadar. Daldığım dipsiz düşünceden Yusuf'un sesiyle çıktım. "Müslüman oldun ama yolumuza girmedin. Şimdi bugün burada yolumuza gireceksin. Rehberin benim, benim dediğimi yapacak, yaptıklarımı izleyeceksin. Ben de seni mürşidine ve yola teslim edeceğim." Birden rahatladım. Bitmemişti. Tabii ya, bitemezdi. Bu kadar önemli bir olay böyle bitmemeliydi. Sonra leğen ve ibriğin başına gitti. İbriği tutar tutmaz yüksek sesle bağırmaya başladı. "Bismişah, Allah Allah, Haydar'ın rahında tenim oldu çak. Yüz sürüp dergahına eyledim hak. Pirimiz, üstadımız, Selman-ı Pak. Ber Cemali Muhammed, Kemali İmam Hasan ve İmam Hüseyin Ali Ra Bülende Salavat." Bunu anlamını bu kadar çözemediğim bir dua izledi. Sonra "Şimdi gel," dedi. "Önce ellerini leğene uzat." Ellerimi yıkamam için su döküyor. Bir yandan da şunları söylüyordu. "Ey Talip, ta ezelden beri her ne kadar Allah'ın yasak ettiklerine dokundun ise," cümlesinden arı olmak için ellerini yuğmak, "Cenab-ı Resul'ün sünneti seniyyesidir. Ellerimi yıkamıştım ki iki kez daha yıkayacaksın," dedi. Sonra bana ağzımı, kollarımı, yüzümü, başımı nasıl yıkayacağımı tek tek gösterdi. Tam ağzımı yıkarken dualara yeniden başladı. "Ey Talip, bu ana kadar ağzından çıkan küfür ve hata gibi her ne olduysa onların cümlesinden temizlenmek içindir. Bu da Muhammed Mustafa'nın sünneti şerifesidir. Ey Talip, Bezme Elest gününden bu ana gelinceye kadar kokladığın kötü kokuların giderilmesi için burnuna su vermek Muhammed Mustafa'nın sünneti şerifesidir. Ey Talip, ezelden bu ana gelinceye kadar vuku bulan hayasızlığın cümlesinden kurtulmak için yüz yıkamak Cenab-ı Hakk'ın farzıdır. Ey Talip, küçük yaşından bu ana gelinceye dek kol salmış olduğun haramların cümlesinden temizlenmek için kollarını yıkamak Cenab-ı Hakk'ın farzlarındandır. Ey Talip, baş azanın mertebesi en yüce olanıdır. Gövde insanı taşır, baş bilip anlar. Akıl ve fikir başta gerektir. Bugüne kadar şer-i kadim ve aklı müstakimin tersinde hareketlerde bulundunsa, bütün işlediğin suçların cümlesinden âri ve beri olmak için başını meshedersin. Bu dahi Cenab-ı Hakk'ın farzlarındandır. Ey talip, ezelden bu ana değin, Allah isteğine aykırı yanlış yol ve isyana getiren yerlerde yürümüş isen, cümlesinden temizlenmiş olmak için ayağını meshedersin. Bu dahi Cenab-ı Hakk'ın farzıdır. Allah'ın bütün bunları böyle birbiri peşi sıra hızla sayan bizim Yusuf muydu? Bizim papazlar bile kilisede şaşırmamak için duaları kitaptan okurken Yusuf nasıl da bir çırpıda okuyuvermişti. Bana bir havlu uzattı ve şöyle dedi. Ey talip! Bu abdest Hazreti İmam Cafer Üs-Sadık erkanıncadır. Cenab-ı Hak erenler abdestinde sabit kadem eyleye. Allah eyvallah, hu dost, sonra yaptıklarıma bak. Aynını yap. İki rekat namaz kılacağız. Bu senin cenaze namazındır. Bundan önceki varlığından kurtulduğun anlamına gelir dedi. Odadan çıktık. Meydana çıkacağız diyerek yukarıyı gösterdi. Yukarıya çıktığımızda dar bir kapıdan girdi ve çeşitli postların önünde secde ettikten sonra bana gir ve otur gibisinden kapının yanını işaret etti. Burası geniş bir odaydı. Odanın en dikkat çeken yerinde bir postta Ahmet Baba oturuyordu. İki yanında dervişler dizilmişti. Bunlardan birini tanıyordum. Bu derviş giysileri içinde çok daha mütevazi görünen Arif Ağa'ydı. Dervişlerden kapıya doğru sağlı sollu, başlarından sırtlarına kadar sarkan, beyaz bir başörtüsü sarmış, beyazlar giymiş beşte kadın oturuyordu. Bunlardan birini de tanıyordum. Bu Zehra Hanım'dı. Bir kısmını anladığım, bir kısmını anlamadığım dualar ediliyor, babanın önüne gidildiğinde özel hareketler yapılıyordu. Bunların hepsini zihnime kazımak istiyor, anında unuttuğumu fark ediyor ve ümitsizliğe kapılıyordum. Nihayet Yusuf kalkıp babamın önüne geçmemi işaret etti. Ahmet Baba duru bir ifadeyle yüzüme bakıyordu. Bu ifadede iyi ya da kötüye yorulabilecek en küçük bir yan bulamıyordum. ''Ey can!'' diye söze başladı. ''Bu mahalle neden ve nasıl geldin?'' ''Hak işitip, hak bilip, hak görüp geldin. Can, sen Muhammed Ali ve 12 imam efendilerimizin Katar'ına katılıp, pirimiz Hazreti Hünkar Hacı Bektaş Veli Efendimizin erkan-ı aliyelerine girmek istiyorsun. Bu yol güçtür, zorlukları pek büyüktür, melamet yoludur. Demirden leblebidir, kıldan ince, kılınçtan keskindir, ateşten gömlektir. Erenler buyurmuşlar, gelme gelme, dönme dönme, gelenin malı, dönenin canı. Fakat seni biri teşvik etmiş yahut zorlamıştır. Eğer görüp işittiğini hak diye kabul edersen, hak yoluna kurban olmaya gelirsin. Yok eğer vicdanın razı olmazsa, erenler yolunda zorlama yoktur, geri dönersin. Sonradan gelen pişmanlık fayda vermez. Hak erenlerin vermiş olduğu öğütlere göre hareket edecek misin? Burada gördüğün canlar hep ehli ikrar sahibi kişilerdir. İkrarına şimdi şahit oldukları gibi, yolunuzdan dönerseniz mahşer gününde de şahit olacaklardır. Bu hususu iyice düşündün mü? Ne dersin? Ne diyeceğimi biliyordum. Ahmet Baba da ne cevap vereceğimi biliyordu. Acaba diye düşündüm. Bu meydana çıkıp, buraya kadar gelip, vazgeçtim diyen biri çıkmış mıdır? Çıktıysa ne olmuştur? Bu akıl ne garip bir şey. Düşünmeden edemiyor. Allah eyvallah, razıyım diye cevap verdim ve dar denilen makama niyaz ettim. Ahmet Baba bu kez meydanda bulunanlara hitap ederek, erenler dedi, bu can için bir diyeceğiniz var mı? Kendisini kardeşiniz kabul ediyor musunuz? Meydanda bulunan herkes bir ağızdan, Allah eyvallah diyerek önlerine eğilip kalktılar. Bu kabul edildiğim anlamına geliyordu. Ahmet Baba tekrar bana döndü. Ey can! Rıza-ı Hak'tan ve Erkan-ı Tarik'ten ve Pend-i Mürşit ve Rehber'den kılıcı kadar ayrılmayıp, 12 İmam Efendilerimizin içtihadı celileleri ve Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli Efendimizin seyri süluki seniyeleri mucibince, tarik-i müstakim şeriat ve usulü kadimi tarikata, kemali temessük ve tevessül birle, sülûkünüzde aşık ve ikrarınızda sadık olacak mısınız ve teklifat ve tenbihatımızı kabul edecek misiniz? Verdiğimiz nasihat ve telkinimizi hakkıyla eda ve ifada kusur etmeyeceğinize kefiliniz var mı? Yusuf'un gür sesini duydum. Allah eyvallah. Ahmet Baba bana Haydi yerinize oturunuz, erenler size bir müddet düşünmek için süre verir dedi. Usulünce selamımı verip yerime oturdum. Şimdi ne olacaktı? Tam oldu bitti derken bana verilen bu sürede neydi? Bu sürede mi kahve fallarındaki üç vakit gibi bir şeydi? Bilmediğim bir kusur mu işlemiştim? Bilmeden yine bir saygısızlık mı yapmıştım? Fakat ayin sürüyordu. Dualar sürüyor, hizmet edenler hizmetlerine devam ediyordu. İşte çerağcı çerağları tek tek uyandırıyor. Çerağ, mum, çerağı uyandırmak, Bektaşilik'te mumları yakmak. Ahmet babayla karşılıklı uzun uzun selamlaşıyordu. Derken baba yerinden kalktı ve başka bir posta giderek namaz kılmaya başladı. Uzun uzun dualar etti. Tekrar postuna dönüp herkesi selamladıktan sonra bana döndü ve ''Erenler, bizim yolumuzda mürşide varmaya bir rehber gerektir. Buradaki canların cümlesi ikrar ve imam sahibi, rehberlik yapmaya muktedir canlardır. Rehberliğine kimi istiyorsun? Haydi var seçtiğin rehbere niyaz et.'' dedi. Kalktım, Yusuf'un postuna gidip niyaz ettim. O da bana aynen karşılık verdi. Ahmet Baba bu kez Yusuf'a, ''Erenler, bu can kendisine sizin rehberlik etmenizi istiyor.'' Kalk erkanı Hazreti Muhammed Ali ve tarikatı Hünkar Hacı Bektaş Veli üzere bu canın rehberliğini yap dedi. Yusuf, Allah eyvallah dedi ve şimdi de Yusuf ile Ahmet Baba arasında karşılıklı dualar birbirini izliyordu. Nihayet Yusuf beni meydandan çıkardı ve boynuma yünden yapılmış ince bir ip geçirdi. Sonra tekrar içeri soktu ve başımdaki başlığı alıp babaya teslim etti. Baba yine bir şeyler okuduktan sonra beni tekrar Yusuf'a bıraktı. Yusuf beni sık sık her postun önünde durdurarak nasihatler etti, dualar okudu. Sonra yine Ahmet Baba'nın huzuruna getirerek şunları söyledi. Bismi Şah Allah Allah, eli erde, özü darda, yüzü yerde, hak huzurunda, Muhammed Ali divanında, pirimiz Hazreti Hünkar Hacı Bektaş Veli Meydanı'nda, 12 imam ve 14 masumu pak efendilerimizin dostlarına dost, düşmanlarından ırak olmak kavliyle ve hak erenlerin vermiş olduğu pendü nasihatle hareket etmek üzere baş açık, yalın ayak, boynu bağlı erenler meydanında, Pir-i Tarikat Seyyid Muhammed Hünkar Hacı Bektaş Veli Efendimizin tariki nazeninine ikrar vermek isteğinde, Mişoğlu Sarı Abdullah, nam bir koç kuzulu kurbanımız vardır. Bu hususta ne ferman buyurulur? Getirelim mi? Allah eyvallah. Ahmet Baba bunun üzerine yine huzurdakilere döndü ve sordu. Bir munis aşık boynu bağlı erenler meydanına gelmiş, kul ve kabul olmayı diliyor. Bu hususta erenlerin rey-i marifetini talep ediyor. Bu candan razı mısınız? Herkes kabul ettiğini bir kez daha bildirdi. Bunun üzerine Yusuf beni babanın huzurunda dizlerimin üzerine çöktürdü ve uzun bir dua etti. Bu uzun duaları şaşırmadan böyle okuyanın bizim Yusuf olduğuna hala hayret ediyordum. Ahmet Baba boynumdan ipi çıkardı ve yanına koydu. Uzandı, sağ elimi tuttu. Kendi baş parmağını sıkıca benim baş parmağımla birleştirdi. Ben de öğretildiği gibi sol elimle onun eteğini sıkı sıkıya kavradım. Fakat bu öğretilenin ötesine geçen bir kavrama duygusuydu. Sanki bıraksam düşecektim. Nereye? Düşmekten korktuğum yer yeterince yüksekti. Dediklerimi tekrarla dedi Ahmet Baba. Bütün suçlarıma Yüce Allah'tan bağışlama dilerim. Bütün günahlarım için bilerek veya bilmeyerek, yanlışlıkla, açık veya gizli olarak işlediğim bütün suçlarım için bağışlanma dilerim. Bilinen ve bilinmeyen bütün suçlarım için tövbeler olsun. Allah'ım sen gizlileri bilici, ayıpları örtücü ve suçları bağışlayıcısın. Hepsini yüksek sesle tekrar ettim. Şimdi tekrar etmeyecek, dinleyeceksin dedi Ahmet Baba. Ey Talip, Allah Muhammed, Ali ve 12 imama iman getir. Mezhebini bir bil, hakiki mürşidini Ali, rehberini Muhammed bil. Yalan söyleme, haram yeme, dedikodu etme. Şehvetperest olma, eline, diline, beline sahip ol. Kibir ve kin tutma, kimseye haset etme. Gördüğünü ört, görmediğini söyleme. Elinle koymadığın şeye yapışma. Elinin ermediği yere el uzatma. Sözünün geçmediği yere söz söyleme. İbretle bak, yumuşaklıkla söyle. Küçüğe izzet, büyüğe hürmet et. İkrarını saf eyle. Hakkı özünde mevcut bil. Erenlerin esrarına agah ol. Mürşidin Ali, rehberin Muhammed'dir. Mezhebin Caferi, güruhun Nacı, pirin Hünkar, Hacı Bektaş Veli'dir. Özünü bu yolda böylece sabit kadem eyle. Evveli hu, ahiri hu. Dualar ve gezinmeler bir müddet daha sürdü. Fakat artık bir seyirci gibiydim. Olan bitene bakıyordum ama aklım babanın söylediklerindeydi. Bunlar zor yeminlerdi. Burada bulunanların hepsi demek ki bu yeminleri yerine getiriyorlardı. Eğer böyleyse aralarında bulunduğum insanlar aziz ve azizeler gibi olmalıydı. Ya değilse, ya bu yeminler ve öğütlerin biri ya da birkaçına uymasam, uyamasam ne olacaktı? Kendi kendime, bir günde her şey öğrenilmez Petru dedim. Gün doğmadan neler doğar? Öncesini düşünüyorum da, Arif Ağa gerçekten haklıymış. Başlarına bela olmuşum. Evin bütün hayatı değişti. Artık tek başıma yemek yemiyorum. Hatice Hanım ve artık 14 yaşına gelen Zeynep Hanım benden kaçmıyor. Evin bir ferdiyim artık. Bu elbette hoş ama önceden aklıma hiç gelmeyen, kafamı meşgul etmeyen meselelerle de karşılaşıyorum. Mesela Arif Ağa gibi önemli birinin, herkesin sevip saydığı, herkese cömertçe davranan birinin geçim sıkıntısı çektiğini daha yeni öğrendim ve ağzım şaşkınlıktan bir karış açık kaldı. Bir çeki odun 60 para, bir okka pirinç 120 para oğlum sarı gibisinden yakınmalar en sık duyduğum sözler haline geldi. Arif Ağa'yı asıl üzen şey bu tür maddelerin pahalılanması değildi. Oğlum sarı diyordu, bir tüfenk olmuş bir servet, bir kılınç desen o da öyle. Miri tüfenk veriyorlarmış, onları kullansaymışız ya, böyle diyorlar. Bunu böyle diyenler kim biliyor musun? Ulema, Beyzade takımı. Hayatında bir kere cenk meydanı görmemiş zadegan sürüsü, Yeniçeri tüfengine, kılıncına canını teslim ediyor. Geçtim canından, devlet bu tüfenklerin üzerinde duruyor. Miri tüfenk dediğin patlar mı patlamaz mı bilinmez bir alet. Patlarsa düzgün mü patlar, yoksa patlatanın kafasını da patlatır mı yine bilinmez. Hal böyle olunca buna can teslim edilir mi? Gideriz çarşıdan iyisini hasını alırız. Alırız ama nasıl? Daha ne kadar alırız? Bunu soran eden yok. Arif Ağa'yı ziyarete gelen Yeniçerilerden Mahmut Ağa aklıma geldi. Mahmut Ağa zahire ticareti yapıyor ve duyduğuma göre de hayli yüklü kazançlar elde ediyordu. Sen de ticaret yapsan ağam dedim bir keresinde. İçinden çıkamadığı fakat sinirlendiği konularda her zaman yaptığı gibi bıyıklarını çekiştirmeye başladı. Bu ocak bunun için kurulmadı sarı diye başladı. Bu ocak dini devlet için gaza amacıyla kuruldu. Bu ocak padişahımız efendimizi gerek dışarıdan gerek içeriden gelecek tehlikelere karşı korumak için kuruldu. Şimdi ise hale bak. Yoldaşlarımız her işi tutuyor. Sandalcı, kahveci, börekçi, simitçi, zahireci, fırıncı, aklına ne gelirse para kazandıran her işe daldılar. Onları kınamıyorum. Hepsinin çoluğu çocuğu var. Onlar bakmazsa kim bakacak? Rızkını kim verecek? Bırak rızkı, tüfengi, kılıncı kim alacak? Sefere giderken geride kalanlara geçinmeleri için kim kaç akçe bırakacak? Yeniçeri sefere gittiği zaman hangi gün döneceği, dönüp dönemeyeceği belli değil ki. Allah'a çok şükür ki yoldaşlarımız geride kalanların elinden tutar. Ama 3 para, ama 5 para, gücü yettiğince sahip çıkar. Onlar da olmasa ne olacak? Peki sen niçin para kazandıracak işler yapmıyorsun ağam diye sordum. Bak sarı dedi, her taş yerinde ağırdır. Moskov gelmiş sınırlarımızda kol gezer. Nemçe, Avusturya Macaristan İmparatorluğu. Öte yandan Allah muhafaza biraz boş bulunsak ne taht kalır ne devlet. İstanbul'a dahi gelirler. Kim savaşacak? Sen burada gördüğün her Yeniçeri'yi savaşa gider mi sanırsın? Haşa, savaşa gitmeyenleri kınamıyorum. Onlar da kendilerine göre pek çok hizmet görüyorlar. En azından gözümüz arkada kalmıyor. Ama buralarda gördüğün yoldaşlarımızın 10 tanesinden en çok 2'si, hadi belki 3'ü savaşa gider, gazaya katılır. Benim babam Kazım Ağa ile dedem Cafer Ağa da Yeniçeri'ydi. Onların anlattıklarını dinleyerek büyüdüm. Onların zamanında kafir ordusu bizim ordularımıza saldırırken bakarmış. Nerede Yeniçeri yoksa ya da azlıksa o yönden saldırırlarmış. Çok Yeniçeri görürlerse maneviyatları bozulur, kaynaşmaya başlarlarmış. Şimdi öyle mi? Padişahımız sefere çıkmaz. Hadi çıkmasın diyelim, doğrudur. Diyelim Allah muhafaza düşmana esir gitse ne olur? Kim kalkar bunun altından? Ama o çıkmayınca ulema hepten çıkmaz. Zadegan kaçacak delik arar. Ordunun maneviyatı bizim dervişlere kalmıştır. Ordu desen zaten o da biziz. Kırım gitti biliyorsun. Rumeli ve Anadolu askeri hepten kendi ayanlarının, özellikle 18. yüzyıldan başlayarak güç kazanan yerel beylere verilen ortak ad. Gözünün içine bakar. Ayan savaştan atını çevirirse hepsi onu izler. Hal böyle olunca orduyu bir arada tutan şu gördüğün Yeniçerilerdir. Bizim ayanımız yok, bir şeyimiz yok. Ayanımız devlet. Devlet giderse biz ne oluruz? Onun için metrislerde siper. Kalelerde en sağlam biz dururuz. Ama nasıl duracağız? İşte o yüzden hiç olmazsa bir kısmımız başka işlere el atmamalıdır. Aslını unutmamalıdır. Taliminden geri durmamalı. Testiye kurşun atmaktan, keçiye pala sallamaktan imtina etmemelidir. Hiç olmazsa bir kısmımızın yaptığı tek iş gaza ve gazaya hazırlık olmalıdır. İşte benim seçtiğim yol da bu. Başka yol bilmem. İstesem de yapamam. Kuru fasulye pazarlığı yaptığı gün, o saat Arif Ağa ölmüş demektir. Ama zaman gittikçe zorlaşmaktadır. Kefere her gün savaş fenninde ilerlemektedir. Daha merdane yüz yüze gelmeden ordunun yarısı meydana dökülmektedir. Kalleşlik artmış, mertlik azalmıştır. Fırıncıyla sandalcıyla olacak iş değildir senin anlayacağın. Şimdi yavaş yavaş Arif Ağa'nın dertlerini, durup durup niçin kederlendiğini, devlet sohbetlerinde neden hiddetlendiğini anlamaya başlıyordum. Gülerken birdenbire ağlamaya başlayabilmesinin altında belki de bütün bu kaygılar vardı. Gelecekten kaygılanıyordu. Bugünden kaygılanıyordu.